Lucien, Can Dündar, 11. ayrım. Yara oradaydı ve ben mustariptim. Ruhanilerden biri, vatan yuvanın olduğu yerdir der. Bir kadın için vatan, kocasının ve oğlunun kan borcunu ödedikleri yerdir. Kadının oradan başka vatanı olamaz. Bazen yüreği kan ağlar, bu da onun kan borcudur. Gerek dini, gerek sosyal kanunlar ona bu sorumluluğu yükler. Babanı ve ananı bırakacaksın, yalnız kocanla bir olacaksın ve onun yeri yurdu senin evin olacak, vatanı vatanın. Başka hiçbir vatan tanımayacaksın. 49. Mart 1915, İstanbul. Bir süre sonra Lucien'in yeni vatanı Osmanlı'da Cihan Harbi'ne girdi. Şimdi babasıyla kocasının vatanları birbirine karşı safta birbiriyle savaşıyordu. Ve içinde kalbi bir urganla ikisini birbirine rapt eden Lucien, bugün gerilen o ipin iki uçtan çekiştirildiği kollarıyla acı çeken bir kurban gibiydi. Hamid'e göre İttihat ve Terakki hükümeti sonradan görülecek vehameti sezecek öngörüye sahip değildi. Siyaset dürbünü yalnız bizim değil, Almanya'nın, Avusturya'nın da elinden düştü diyordu. Halbuki kendisi bulutlar görünmeden evvel yağmurun geleceğini hissediyordu. Diplomasisine aşina olduğu ve Finten'de Osmanlı'nın yegane düşmanı ve rakibi olarak takdim ettiği İngiltere'nin, bir zamanlar Fransa ve Rusya'nın düşmanı olduğu halde zamanla onlarla Almanya aleyhine ittifak edeceği kehanetini bundan 30 sene evvel yazmıştı. Fakat siyasetçi değil, şair olduğu için ciddiye alınmamıştı. 1915 baharında gazeteler Gelibolu'ndaki kanlı boğazlaşmanın havadisleriyle doluydu. İngiliz ve Fransız donanmaları boğaza hücum etmiş, Osmanlı tavyalarını dövüyor, Türk ve Alman topçusu direniyordu. Bu direniş çökerse der Saadet'te, Osmanlı başkenti İstanbul'un adlarından, Saadet Kapısı anlamında. Ezanlar susabilir, ittifak donanması Karadeniz'den Rusya'ya açılabilir, harbin kaderi değişebilirdi. Lakin olmadı. Topçu ateşiyle mayın gemilerinin mahareti, dünyanın en haşmetli donanmalarının en gaddar gemilerini Çanakkale sularına gömebildi. Müttefikler, geride batık gemiler, zayi olmuş personel, kırılmış moraller bırakarak geri çekildi. Zaferin sevinciyle Ayan Meclisi'nden bir heyet, tebrik için Sultan Mehmet Reşad'ın huzuruna çıktı. Aralarında Abdülhak Hamit de vardı. Sultan'la çocukluk çağından tanışırlardı. Bir de hoş hatıraları vardı. Hekimbaşılar Çamlıca'da otururken Abdülmecit Han'ın kadın efendilerinden birisi köşke misafir gelmişti. Yanında küçük şehzade Reşat Efendi'yi de getirmişti. Ziyaret öncesi küçük Hamid'e kadın efendiye hürmet etmesi, şehzadeye de derin bir temenni ederek eteğini öpmesi tembihlenmişti. Hamid salona girdiğinde kadın efendiye icap eden hürmeti göstermiş, lakin yaşıtı bir çocuğun eteğini öpmek istemeyip bahçeye kaçmış, oyuna dalmıştı. Sohbette bu hatırayı anlattı. Şevket Meap, o gün münasebetsizliklerin en beterini yapmıştım. Bugün tamire hazırım dedi. Sultan Reşat tebessüm etti. O günü hatırlıyorum. Etrafımda hayli gürültü uyandıran hadiseyi hatırlıyorum. Güzel kanepenizin üzerinde ne kadar sıkılıyordum. Sizinle bahçeye çıkıp koşmayı ne kadar istemiştim. Bununla beraber kımıldanamıyordum bile. Zira bana da lazım olan ders verilmişti. Şevket Mabımız benden daha usluymuşlar. Belki de daha cesaretsizdim. Orada güzel bir oyun fırsatını kaçırdım. İlki değil ya, sonuncu da değil. Gülüştüler. Sultan, heyette bulunan Vakanüvis'ten bu askeri zaferin zabıt tespitini ferman buyururken, Hamit'ten de zaferi bir bayrama dönüştürecek bir manzume yazmasını istedi. Hamit daha önce çeşitli dergilerde yayımlanmış manzumelerini elden geçirdi. Kırım şehitleri için, Tayyare şehitleri için, Balkan Harbi için, Fatih ve Yavuz için, Ziya Paşa için, İttihat-ı İslam için yazdıklarını İlham-ı Vatan başlığı altında bir araya topladı. Bunları padişaha takdim için bir cumartesi günü Humayun'a gitti. Sadrazam Said Halim Paşa da saraydaydı. Hamit onunla birlikte sultanın huzuruna çıktı. Heyecanlı satırları okumaya belagatinin yetmeyeceğini düşünüp bu işi bir başkasının yapmasını istedi. Huzurdaki Nusret Bey manzumeyi okumaya başladı. Bir yerde Sultan Reşat müdahale etti. "Durunuz, orada galiba vezin değişiyor," dedi. Manzumeyi istedi, bizzat inceledi, iade etti ve devamını dinledi. Sonunda da hoşuna gittiğini beyan etti. Bu memnuniyetin ödülü kıymetli taşlarla süslenmiş bir enfiye tabakası oldu. Şair-i Azam kalemini sarayın hizmetine sunmuş ve sipariş üzerine yazdığı cihat mısraları sayesinde iltifat görmüştü. 50. Allahu Ekber, kaim onunla mihrab-ı minber, tekbiri milli, İslam'a rehber, Allahu Ekber. Dinim bu dindir, Allah birdir, haktır, peyamber. Millet, dinayet, devlet, hilafet, daim beraber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Zatı bir ancak, bin birdir ismi, hep bildik ezber. Din başımızdır kuşlar, melekler, Tuğba, Sanavber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Lütfuyla olsun hali hazarda yahut seferber. Asker muzaffer, hakanı mesrur, adası müdber. Allahu Ekber derken o asker, hem bahru hember. Hem le-i müzlim, hem mihre enver, hem mehdub akber. Tekrar edip der, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, var olur onunla mihrap ve minber. Milli tekbir, İslam'a rehber, Allahu Ekber. Dinim bu dindir, Allah birdir, haktır peygamber. Millet, diyanet, devlet, hilafet ve her zaman beraber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kendisi bir ancak bin birdir adı, hep bildik ezber. Dindaşımızdır kuşlar, melekler, Tuğba, Sanevber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İyiliğiyle olsun barış halinde ya da seferber. Asker muzaffer, hakanı sevinçli, düşmanı düşkün. Allahu Ekber derken o asker hem denizde ve hem karada, hem karanlık gecede hem parlak ayda, hem beşikte ve mezarda tekrar edip der, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Harp Mecmuası No. 20 Temmuz 1333-1917 sayfa 306. Abdülhak Hamid Tarhan bütün şiirleri 3. Hep yahut hiç. İlham-ı Vatan, hazırlayan İnci Engin'in İstanbul Dergah Yayınları 2. baskı Kasım 1999 sayfa 173-174. 51. Şubat 1916 İstanbul. 1 Şubat 1916 günü Veliaht Yusuf İzzettin Efendi Zincirlikuyu'daki köşkünde bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu. Daha 3 yıl önce İstanbul'a yeni geldiklerinde Hamit ile Lüsyen o köşke veliahtı ziyarete gitmişlerdi. Veliahtın ruh sağlığının yerinde olmadığı söyleniyordu ama intihar ederek ölmediği dedikodusu da yaygındı. Yusuf İzzettin Efendi'nin Sarıkamış'ta askerin beceriksizce harcanmasına çok kızdığı, hatta Alman İmparatoru Wilhelm ile Çanakkale'yi ziyareti sırasında Kaiser'in huzurunda Enver Paşa'yı azarladığı konuşuluyordu. Acaba damarlarının kesilmesinin bu azarla alakası var mıydı? Köşkün bahçıvanının duvarda gördüğü kanlı el izleri de neyin nesiydi? 40 yıl önce babası Sultan Abdülaziz de aynı şekilde bilekleri kesik halde ölü bulunmamış mıydı? Ona da intihar denmemiş miydi? Baba Ali entrikalarla kaynıyordu. Basına yansımasa da Sarıkamış'taki korkunç kayıplar ve şarkta teçhir edilen Ermeni kafilelerin başına gelenler herkesin dilindeydi. Hem baba ocağından hem yeni vatanından yağan dehşetengiz haberlerle tarumar olan Lüsyen, kendini harp mağdurları için hayır işlerine vakfetti. 52. İstanbul son saltanat yıllarının tadını çıkarıyordu. Harp şuracıktaydı. Öyle yakındaydı ki yaralı taburları günü gününe geliyor, hastaneler dolup taşıyordu. Kıtlık burnumuzun dibindeydi. Gıda maddeleri nadirdi. Halk açtı. Bir tarafta her şey sefalet ve matemden ibaretken, öbür yanda en çılgın neşenin saltanat sürdüğü sanılmasın. Bazen büyük bir bayağılıkla Allah'ın sevgili kulları diye adlandırılanlar, görünüşte öyleydiler. dünya sahnesinde kendilerine düşen rolü zoraki oynamaya devam ediyorlardı. Lazımsa onlar adına ekleyelim ki şenlikler yalnız Şefkat Teşkilatı adına düzenleniyordu. Briçlerden kazanılanlar dispanserlere gider, canlı tabloların veya ücretli ziyafetlerin kârı halka çorba olarak dağıtılır, çaylarda hayır cemiyetleri uğruna dikiş ve örgü ile uğraşılırdı. Gösterişli bir ömür sürmekte devam edenlerin dışında, ister zevk yoluyla olsun, ister vazife maksadıyla, Hilal-i Ahmer kollarında iş almış kibar muhitten hayli insan vardı. Kadınlar yüzünden ilk defa kalkan peçe, o ruh ve o gönüllerin nasıl bir diğerkamlıkla, fedakarlıkla, kendinden vazgeçişle dolu olduğunu gösterirdi. Harbin ıstırabını hafifletmek için malını, servetinin bir kısmını, zamanının tamamını feda eden bir atsızlar alayı da vardı. Ben boş vakitlerimden başka bir şey veremezdim. Aralıksız hazır bulunmak zarureti karşısında işbaşı veya hasta bakıcı olmak için gerekli hareket serbestisine sahip değildim. Kalemim yürümüyor, söyleyin hanıma icabına baksın. Bu çay berbat, hanıma söyleyin başkasını yapsın. İçim sıkıldı, hanıma söyleyin de gelsin. Hanıma sorun bakalım, şu ilacı alayım mı? Hanıma rica edin, şu kağıdın kenarına falancanın adresini yazsın. Hanıma söyleyin, hemen gelsin, konuşacaklarım var. Ve eğer hanım orada değilse, vay geldi başına. Bu şartlar altında o sırada fahri olarak malzeme ve evrak devşirme vazifesi almıştım. Birbiriyle hiç ilgisi olmayan yerlere dalıp çıkıyor, öteberi topluyordum. Zengin ahbaplardan şeker, nadide yemekler, şampanya, burgonya şaraplar, sigaralar, eski elbiseler, eski oyun kağıtları, kısacası zenginlerin pek fazla dolmuş kadehlerinden taşan her şey. Büyük manifatura mağazalarını dolaşıyordum ki depolarında gizledikleri mallar o mahrumiyet ve vesika zamanında çok işe yarayabilirdi. Abdülhak Hamit ilgi gösterip bazen ziyaretlerimde hazır bulunur, bana yardım ederdi. Yardım için verilebilecek olanları, gırtlağına kadar altına batmış büyük tüccarları, altına batmış büyük Frank şirketlerini birlikte ziyaret ettiğimiz olurdu. Bize asgari bir para vermeye cesaret edemezlerdi. Biz de böylelikle onları ağırlıktan kurtarırdık. O fazla paralar hastalarımıza ve yaralılarımıza giderdi. Bütün bunlar genellikle yolunda gidiyordu. Kayda değecek nahoş bir ret cevabıyla pek nadir olarak karşılaştık. Bir kere meşhur Karamanlı hayli kaba davranarak beni başından savdı. Macerayı anlatınca Abdülhak Hamit beni suçlu çıkardı. Zaten acıyacak yerde ya cesaretlendirerek ya da eleştirerek tahrik etmek adetiydi. Sen yaparsın. Senin için iş mi bu? Şaşıyorum sana. Sana yakışmaz. Senden bunu beklemezdim. Ne oluyorsun? Sen de mi beceriksiz oldun? Deh deh der gibi yahut hafif mahmuz darbeleri veya cins hayvanlara yapıldığı gibi kırbaç kaytanının şöyle bir sürtünmesi. Beni yeterince becerikli olmamakla suçlardı. Canım efendim, parasını elinden zorla alacak değilim ya. Burada hem para hem de paradan başka her şey mevzu bahis. O da ne demek? Bir yolu var elbette. Nasıl? Bakarız. Ertesi gün yardımdan kaçmak isteyen o herife beraber gitmemizi teklif etti. Benimse tekrar gitmeye hiç niyetim yoktu, ısrar etti, biraz çekiniyordum. Red cevaplarına katiyen tahammülü olmadığını, engelin üzerine yüklenme tarzını biliyordum. İster istemez çareyi, teklifi kabul etmekte gördüm ve Bahriye Mülhakı dediğimiz Cemal Bey isminde Abdülhak Hamid'e son derece sadık, onun için kendini ateşe atacak biriyle takviye edilmiş olarak yola çıktık. Cemal Bey Karadeniz sahilinden iyi bir subaydı. Vaktiyle Londra sefaretinde deniz ateşesi iken bir daha ayrılmayacak şekilde Abdülhak Hamid'e bağlanmıştı. Onun en küçük arzusunu her ne pahasına olursa olsun yerine getirirdi. Bu hakikaten namuslu adam, Abdülhak Hamid istese adam da öldürür, hırsızlık da ederdi sanırım. Kendisine inanılmayacak kadar büyük işler çevrildiği halde pis ve bakımsız olan o hanın önüne bir araba çağırması emredildi. Bizi saygıyla karşıladılar. Mükemmel bir kahve ikram ettiler. Dünkü kaba herif mütevazi bir efendiye dönüşmüştü. Önümüzde yerlere seriliyor, dört kat oluyordu. Abdülhak Hamit işi nasıl başaracaktı? Meraktan içim içimi yiyordu. Zira kendine bir muhabere hattı çizmişse bile bundan beni haberdar etmemişti. Ne diyeceksiniz? Ne bileyim ben. Olur mu canım? Bir şey bulurum elbet. Alışılmış sözlerden sonra şöyle dedi. Dün zevceme karşı o kadar nazik davranmışsınız ki bizzat teşekküre gelmekten kendimi alamadım. Adamcağız sarardı ve anlaşılamaz şeyler mırıldandı. Malum ya, kadınlar genellikle kuvvetlerinin yetmeyeceği işlere girişirler. Öteki kendi şivesiyle evet evet diye kekeledi. Evet, işte bu sebeple çok cömert yardımınızı nasıl nakledeceğini bilemediğinden sıkılmış. Karamanlı devam ediyordu. Evet evet, nakliye aracı bulmak imkansız. Bereket bir dostun hayırseverliğiyle bir araba bulduk. İyi bir şey değil ama hiç yoktan iyi. Herhalde işimizi görür. Can ve yürekten hediye ettiğiniz şu dokuma toplarını emredin de yüklesinler bari. Evet, evet. Abdülhak Hamit gittikçe tatlılaşarak en büyüleyici tebessümüyle gülüyordu. Ben de gülümsüyordum. Hilekar herif şaşkın, sapsarı fakat o da gülümsüyordu. Emir verildi. Arabaya kaç top Amerikan yüklendi bilmiyorum. Bitik atların çektiği bu kumaşlar yaralılara çamaşır yapılmak üzere gitti. Bizi hanın kapısına kadar nefes nefese tükenmez iltifatlarla uğurlayan şişman adam, ömrünün sonuna kadar o kadar kumaşı bir gaflet anında mı yoksa zor altında mı bağışladığını veya benim yahut Abdülhak Hamid'in bir oyunumuza kurban olup olmadığını kendi kendine sorsa gerektir. Ama hayır, Abdülhak Hamid kendi nezaketiyle, masum tavrıyla her türlü şüphenin üstünde kaldı. Olup bitenleri şöyle bir derleyip toparladıktan sonra işin aslını pek tabii her halle bildirdi. Kızım, bahsettiğin adamcağız pek öyle korkunç bir şey, bir iblis değilmiş. Bu kadar nefis bir kahve temin edebildiğine göre telefon et de yollasın bari. Bu zarif pişkinliğin karşısında eli kolu bağlı kaldım. 53. Kasım 1916, sıra Selviler. 10 Kasım 1916 günü Şehzade Abdülmecit Efendi Bağlarbaşı'nda sarayında Abdülhak Hamit şerefine bir öğle yemeği verdi. Yemeğe devrin ileri gelen ilim, fikir ve sanat adamları ile edebiyat çevresi çağrıldı. Şehzade sanata, edebiyata meraklıydı. Kendisi de ressam ve müzisyendi. 6 dil bilen bir münevver ve aynı zamanda sanatçı hamisiydi. Davetin gerekçesi şair-i azamın 30 sene evvel Londra'da yazdığı ve en edebi kıyafetli eseri saydığı 496 sayfalık Finte'nin kitap şeklinde yayımlanmış oluşuydu. Yemeğin menüsünde kremalı bezelye çorbası, peynirli Ali Paşa böreği, mayonezli levrek balığı, kuşkonmaz, taze fasulye, acem pilavı, badem krem, dondurma ve meyve vardı. Tabii bolca da edebiyat sohbeti. Hamit umumiyetle Finten'den söz etti, eserinin başına gelenleri mizahi bir dille anlattı. Bu piyesi 1887'de Londra elçiliğinde başkatipken tamamlamıştı. Aynı sene Zeynep'i de yazıp bitirmiş, ikisini birlikte Marif'ten yayın izni alması için Bab-ı Ali'de bir kitapçıya göndermişti. Bir müddet sonra da Gazab-ı Şahane'ye, padişahın öfkesine uğrayarak Londra'daki görevinden alındığını öğrenmişti. Azlin sebebi Zeynep'te devlet ve hanedanla eğlenildiği iddiasıydı. Hemen İstanbul'a dönüp doğruca Marif nezaretine gitmiş ve iki eserinin iki müfettiş tarafından incelendiğini öğrenmişti. Finten'i Encümeni Teftiş ve Muayene Azası'ndan Murat Bey inceliyordu. Zeynep ise aynı encümenden Selahi Bey'e emanet edilmişti ama ortada yoktu. Sorduğunda onu aramayın, zindanda demişlerdi. Hamit eserinin hapsedilme sebebini hayretle öğrenmişti. Bir jurnalci eserde geçen murada ermek ibaresiyle padişahın biraderi Murad'ın kastedildiğini ihbar etmişti. Halbuki Zeynep bir aşk masalıydı ve Hamit o cümleyi kurarken hiç kimseyi murad etmemişti. 11. ayrımın sonu sayfa 145, devamı 12. ayrımda.